Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kariler'den Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Mer 1400 Hicri Kameri, 25 Safer 1443 ve Miladi 2 Ekim 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, başlamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Sayın Doktor Abbas Karaşvili, Irak'ta terörle mücadele gündemi üzerinden yapan röportaj, İran basından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, Necubela öğütleri ve Irak'ta 5. Parlamento seçimleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
İranlı General Ali Dilaver, Hayber Fatihleri tatbikatının bölgenin stratejisini değiştireceğini söyledi. İran yapımı Hürmüz radarı ve Şems simülatörü görücüye çıktı. İranlı ve İtalya yetkililer görüştüler. Siyonist rejim İsrail, şehit Süleymani suikastına karıştığını itiraf etti. Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti dedi. Hezbollah vurduğu Siyonist rejim İHA'sının görüntülerini paylaştı. Şimdi haberler.
İran ordusu kara kuvvetlerine bağlı 25. Komando Tugay Komutanı General Ali Dilaver, ülkenin kuzeybatısında devam eden Hayber Fatihleri isimli askeri tatbikata ilişkin açıklamada bulundurarak Hayber Fatihleri tatbikatının bölge stratejisini değiştireceğini belirtti. İran ordusu kara kuvvetlerine bağlı 25. Komando Tugay Komutanı General Ali Dilaver, ülkenin kuzeybatısında devam eden Hayber Fatihleri isimli askeri tatbikata ilişkin açıklamada bulunarak tatbikata temsili düşman hedeflerinin başarıyla vurulduğunu söyledi. Ülkedeki bazı ülkelerin kötü davranışlarını eleştiren General Dilaver, Siyonist rejim ile IŞİD ile teorisinin bölgedeki varlığını işaretle Hayber Fatihleri tatbikatı bölgede İran Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli görevlerinden biridir ve İran'ın dost ve komşularına barış ve dostluk mesajı veriyor. Ancak bu, İranlı askerlerin yeteneklerinin sadece bir kısmıdır. Bu tatbikat kesinlikle bölgedeki mevcut stratejiyi değiştirecektir ifadelerini kullandı. İran medyasına göre ordu kara kuvvetleri birliklerinin katılımı ile Hayber Fatihleri isimli tatbikatta farazi düşman hedeflerine yönelik atışlar sürüyor, yeni silahların test edildiği tatbikatta belirlenen hedefler başarıyla imha ediliyor.
Öte yandan İran'ın komşu ülkelerden bir beklentisi olmadığına işaret eden Tuğgeneral Hacılı, bu ülkeye müdahale eden herkes İran İslam Cumhuriyeti güçlerinin savunmasıyla karşı karşıya kalmıştır uyarısında bulundu. Ve şimdi arkadaşımızın Hayber Fatihleri tatbikatı ile ilgili ayrıntılı haberini aktarıyor sizlere.
Ülkenin kuzeybatı sınırlarında dün başlayan Hayber Fatihleri isimli tatbikat, Ordu Kara Kuvvetleri'nin birliklerinin katılımıyla devam etmekte. Tatbikatta SİHA'lar farazi düşman hedeflerini yerle bir ederken, İki yeni zırh delici roket başarıyla test edildi. Tatbikat hakkında açıklama yapan İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kuzeybatı Bölgesel Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Hacilu, Hamedan, Kazvin, Zencan zırhlı tugayları, Seyyid-i Şehada Hamza 21. Ordu, Urumiye 64. Ordu, Mühendislik ve İHA birimleri gibi güçlerin tatbikatta yer aldığını söyledi. Tuğgeneral Hacilu ayrıca şöyle dedi. Bu kuvvetler geçen hafta 48 saatten daha kısa bir sürede tatbikat sahasına intikal edildiler. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kuzeybatı Bölge Üssü Komutanı, bu tatbikat gerekli süreye ve karargahın duyurusuna kadar devam edecek dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerden bir beklentisi olmadığına işaret eden Tuğgeneral Hacilu, bu ülkeye müdahale eden herkes İran İslam Cumhuriyeti güçlerinin savunmasıyla karşı karşıya kalmıştır uyarısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kuzeybatı Bölge Komutanı, Siyonist rejimin güvensizlik ve huzursuzluk yarattığına, gerginlik ve bölünme çıkarma niyetinde olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, İslam esenlik ve barış dinidir ve İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumundan amacı da milletlerin barış, güvenlik ve huzurundan başka bir şey değildir dedi. Bu arada İslam İnkılabı rehberinin Doğu Azerbaycan vilayetindeki temsilcisi Hüccetül İslam Ali Haşim, Siyonist rejimin komşular ve Müslüman ülkelerin ilişkilerinde fitneye sebebiyet vermesi hakkında uyarıda bulunarak İran'ın tatbikatının komşular için barış ve dostluk mesajı taşıdığını vurguladı. İslam İnkılabı rehberinin Doğu Azerbaycan temsilcisi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Ali Haşim, İslam İnkılabı rehberinin Batı Azerbaycan temsilcisi ve Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumer Seyder'i ülkenin kuzeybatısında düzenlenmekte olan Fatihane Hayber isimli tatbikat bölgesine geldiler. Tatbikatın marjında açıklama yapan Ali Haşim, Kuzeybatı sınır bölgelerinin barış, dostluk ve kardeşlik sınırları olduğuna işaretle bu kardeşlik ve dostluğun sürmesini istediklerini vurguladı. Siyonist rejimin Müslüman ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozma ve tansiyon çıkarmaya çalıştığına dikkat çeken Ali Haşim, işgal rejiminin hayatının sonuna yaklaştıkça rejimin Müslüman ülkeler arasında anlaşmazlık çıkarmak için komplolarının artmasına tanıklık ettiklerini söyledi. Ayetullah Hamenei'nin Doğu Azerbaycan temsilcisi, tatbikatın komşular için dostluk ve barış mesajı, gasıp ve çocuk katili İsrail rejimi için komplo ve düzenbazlıklarıyla artık hayatının son bulması için İslam İnkılabı rehberinin belirlediği 25 yıllık süreyi erteleyemeyeceği mesajını taşıdığını kaydetti. Ali Haşim, komşu ülkelerin yetkililerine de Siyonist rejimin komplolarının tuzağına düşmemelerini tavsiye etti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti İslam Partisi Başkan Yardımcısı Akif Heydarlı, bu ülkenin bağımsızlığına kavuştuğu 1991 yılından beri tüm zorluklara rağmen Tahran ve Bakü ilişkilerinin her daim dostane olduğunu söyledi. İran, defalarca komşularla ilişkilerin geliştirmesinin dış politikasının önceliğinde yer aldığını duyurmasına rağmen bölgede üçüncü taraflar bu olumlu siyasetten endişe duymaktalar. Azerbaycan Cumhuriyeti İslam Partisi Başkan Yardımcısı Haydarli, Musava televizyon kanalına verdirmişti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Siyonist İsrail, Fransa, İngiltere ve Amerika olmadan kendi işlerini yapabileceğini ancak İran gibi komşular olmadan yapılmasının imkansız olduğunu kaydetti. Haydarli, İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güçlenmesini isteyen tek ülkenin İran olduğuna işaretli, İran'ın Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olduğunu ifade etti. Azerbaycan Cuma isimli dini cemiyet liderleri İlgar İbrahimoğlu da İranofobi ve İslamofobinin her zaman Siyonist rejim ve Amerika'nın gündeminde olduğunu söyledi.
İran'ın yerli imkanlarla ürettiği Hormuz adlı radarı ve Şems adlı simülatörü bugün düzenlenen törenle tanıtıldı. İran'ın yerli imkanlarla ürettiği Hormuz adlı orta menzilli taktik radarı ve uzun menzilli stratejik sistem olan Şems adlı simülatörü bugün İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alireza Savaifer'den katıldığı bir törende tanıtıldı. Hormuz radarı diğer radarlara göre hedefin yönünü ve yüksekliğini ölçebilmenin yanı sıra yüksek muharebe kabiliyetine ve yüksek çalışma sürekliliğine sahiptir.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 217 kişinin daha yaşamını yitirdiği 10.135 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı İran'da 120.880'e, vaka sayısı ise 5.611.700'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 5.802'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.075.482'ye ulaştı ifadesi yer aldı. Bakanlık ayrıca bugüne kadar ülkede 53.809.661 doz aşı yapıldığını duyurdu.
İran'ın Sistan ve Beluchistan vilayetlerinin güneyinde harre fırtınası sonucu Çabahar'ın Pasabender bölgesinde iki balıkçı teknesi battı. İrib Haber Ajansı'nın bildiğine göre Sistan ve Beluchistan Balıkçılık Dairesi Genel Müdürü Muhammed Şehlaber yaptığı açıklamada bölgede etkili olan fırtınanın balıkçılar için ciddi hasara yol açtığını belirtti. Meteoroloji tarafından balıkçılara gereken uyarıların yapıldığına dikkat çeken yetkili, tekneler ve botların güvenli noktaya taşındığını vurguladı.
Ve spor haberimiz. 125 kiloda İran'ı temsil eden serbest güreşçi Emir Hüseyin Zari, Belarus rakibini yenerek 4'te 1 finale yükseldi. Affedersiniz, çeyrek finale yükseldi. Birinci turda dinlenen ve ikinci turda 6-0 Belarus rakibine galip gelen Zari bu zaferiyle çeyrek finale yükselmiş oldu. Zari çeyrek finalde Amerikalı Nicholas Guyandowski ile mücadele edecek. 61 kiloda Rahman Amuzat ve 74 kiloda Yunus Amani rakiplerini yenmeyi başardılar. 2021 Dünya Serbest ve Grekoromen Güreş Müsabakaları Norveç'te düzenleniyor.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vehit Celalzade ile İtalya'nın Tarım Büyükelçisi Joseph Pron Virari'ye geldiler. Görüşmede Celalzade İran'ın yaptırımlar sonrasındaki şartlarda kendi dostlarını unutmayacağını işaretle yaptırım sırasında İran'ın yanında duran ülkelerin yaptırımlar sonrası dönemde İran piyasasında üstün konuma sahip olacaklarını ifade etti. Celalzade iki ülkenin ilişkilerinden gelişmesi için her iki tarafın bol imkanlara sahip olduğuna işaretle İran İslam Şura Meclisi'nin İtalya Meclisi ile dostane ilişkilerin gelişmesi için işbirliğini sıcak karşıladığını vurguladı. İran ile Suudi Arabistan görüşmelere dahil bölge gelişmelerine dikkat çeken yetkili, İran'ın her daim komşularla karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle desteklediğini belirtti. Celalzade Tahran'dan Afganistan'da tüm etkin grupların katılımıyla kapsayıcı hükümetin kurulmasını desteklediğini ifade etti. İtalyan Büyükelçisi görüşmede İran ile İtalya'nın iyi ve uzun mazisi olan ilişkilerine vurgu yaptı.
Siyonist rejim İsrail ilk kez Şehit Kasım Süleymani ve Şehit El Mühendis suikastine karıştığını itiraf etti. Terör rejimi İsrail'in askeri istihbarat şubesi başkanı Temir Haymen verdi bir demeçte. Siyonist rejimin devrim muhafızları Kudüs gücü eski komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haşr-ı Şabi komutan vekili Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik Amerika tarafından düzenlenen suikaste rol ifa ettiğini bildirdi. Siyonist yetkili Haymen, Şehit Kasım Süleymani'ye yönelik suikastin İsrail Askeri İstihbarat Servisi'nin Washington'a sunduğu bilgilerin ardından gerçekleştiğini söyledi. Şehit Süleymani ve Şehit Mühendis 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında Amerikan ordusunca düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit düşmüşlerdi.
NBC Mısır televizyon kanalında Amr Edib'in programına telefonla bağlanan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişme kaydettiğini belirten Şükri, devam etmesini umduğumuz gelişmeler var dedi. Şükri, Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını belirtti. Türkiye ve Mısır yetkilileri arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunun ardından 8 Eylül'de Bloomberg televizyonuna konuşan Şükrü, ülkesinin Türkiye ile normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında olduğunu belirtti. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor. Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor. Mısır'ın davet üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Tonal başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştu. İki ülke arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turu 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti dedi. Erdoğan, değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi hakka uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli bir büyüğümüzü, özellikle de devlet adamlarına tutunuz, bakanlıklarıyla birlikte siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti dedi. Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen cenaze merasimine katıldı. Erdoğan, cenaze töreni yaptığı konuşmada, özellikle de devlet adamlarına tutunuz bakanlıklarıyla birlikte siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti. Öte yandan İran İslam İnkılabı rehberi, Uluslararası Danışmanı ve Dünya İslam Uyanışı Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı dolayısıyla Genel Başkan Temel Karamoğlu'na taziye mesajı gönderdi. Velayet mesajında, Dünya İslami Uyanış Kurultayı üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün vefat haberinin kendilerine derin bir üzüntü ve kedere sebep olduğunu ifade etti.
Washington'un önde gelen Türkiye uzmanlarından ve Foreign Policy yazarı Stephen Cook, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun giderek kötülediğini ve 2023'te sahnede olamayabileceğini ileri sürdü. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun kötüye gittiğine dair işaretlere görmezden gelmenin büyük bir hata olacağını Washington'un önde gelen Türk uzmanlarından Stephen Cook, Erdoğan'ın sağlık durumunun giderek kötülediğini ve 2023'te de sahnede olamayacağı kaydedildi. Foreign Policy dergisindeki makalenin bir kısmında bu bağlamda şöyle yazıldı. Son aylarda Türk liderin pek de iyi görünmediği bir dizi video ortaya çıktı. Bazıları diğerlere kadar net değil. Ancak birlikte ele alındığında Erdoğan'ın sağlığı hakkında bazı bariz sorular gündeme geliyor. Örneğin bir videoda başkanın bir dizi merdivene inmeye çalışırken eşinin yardımına ihtiyacı olduğunu görüldü. Bir diğerinde ise Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'inde ayaklarını sürdüğü ve yürümekte güçlük çektiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz Temmuz'da büyük ilgi gören bir videoda ise bayram tebri yapan Erdoğan bazı sözleri ağzından kaçırıyor gibi görünüyordu. Bu görüntülere paralel olarak Cumhurbaşkanı'nın sağlığı hakkında söylentiler de vardır.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan açıklamada Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin son aylarda Doğu Akdeniz'de gerginliği artırarak tek yanlı ve tahrikar faaliyetlere bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir denildi. Yazılı açıklamada Yunanistan ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran faaliyetlerine tepki gösterildi. Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi. Bilindiği üzere Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan gerginliklerin sebebi Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ve ülkemizde Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını yok sayan tek yanlı eylemleridir. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz'e kapsamlı bir konferans toplanmasını teklif etmiş, adanın ortak sahibi olan Kuzey Kıbrıs'ta hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rum tarafına 13 Temmuz 2019 tarihinde ayrıntılı bir öneri yapmıştır. Nitekim Yunanistan son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten Kıbrıs Rum yönetimi de Malta bayraklı İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihine itibaren Kıbrıs Türk kesiminin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur.
Lübnan Hizbullah hareketi düşürdüğü Siyonist rejime insansız hava aracının görüntülerine yayınladı. Lübnan Hizbullah hareketine bağlı Nur Radyosu, Perşembe günü düşürülen Siyonist rejime ait olan insansız hava aracının fotoğraflarını web sitesinde yayınladı. Hizbullah vurduğu Siyonist rejim İHA'sının fotoğraflarını yayınladı. Hizbullah hareketi Perşembe günü öğle saatlerinde Güney Lübnan'daki Yatr bölgesindeki Vadi Meryem'in bölgesinde Siyonist insansız hava aracını hedef aldığını duyurmuştu. Hizbullah vurduğu Siyonist rejim İHA'sının fotoğraflarını yayınladı. Öte yandan Siyonist güçleri sözcüsü Avik Hayi Adrey söz konusu insansız hava aracının Lübnan'daki teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü iddia etmişti.
Ve son haberimiz Nablus'un yakındaki Beyta ve Beyt Decan kasabalarında yine saldırgan İsrail işgal güçleriyle Yahudileştirme faaliyetlerine karşı haklarını korumak amacıyla gösteriler düzenleyen Filistinler arasında çatışmalar meydana geldi. Beyta kasabasında Filistinli gençlerin işgal güçlerine ait bir İHA'yı düşürdükleri haber verildi. İHA'nın işgal rejiminin Yahudileştirme faaliyetlerinden ötürü tehdit altında olan ve bu yüzden her hafta rutin gösterilerin düzenlendiği Cebelü's-Sabih bölgesinde düşürüldüğü belirtildi. İşgal güçleri Batı Şeria bölgesinde Filistinli dirençlerin gösterilerine müdahale edip üzerlerine gaz bombası atmak için İHA'ları kullanıyor. Bugün Cebelü's-Sabih bölgesinde de işgal güçlerinin Yahudi yerleşim projelerini protesto amacıyla haftalık gösteri için toplanan göstericilerin üzerine İHA'lardan gaz bombaları attıkları ifade edildi. Nablus'un doğusundaki Beyt Decan kasabasında da işgal güçlerinin haftalık gösteriye müdahaleleri sonucu 5 Filistinli lastik kaplamalı mermiyle yaralandı. Bunlardan ikisinin hastaneye kaldığı bildirildi. Bu bölgede Yahudileştirme faaliyetlerine protesto amacıyla daha önce gerçekleştirilen gösterilere işgal güçlerinin müdahalesi sebebiyle 8 kişi şehit olmuştu. Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan El-Hali şehrinin ortasındaki Babu Zaviye mıntıkasında düzenlenen gösteriye de işgal güçleri müdahalede bulundu. İşgalcilerin müdahaleleri çatışmalara neden oldu. El Halil'de bir gösteride İbn-i Ruş kavşağında 72 günden beri açlık grevini sürdüren esir Miktat Kavasime ile dayanışma amacıyla düzenlendi. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Batı'nın çifte standartlı yaklaşımının İran tarafından eleştirilmesi etrafında. İnsan haklarına saygı, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın önemli bölümlerinden biri olarak açıkça vurgulansa da ancak bu alandaki Batı'nın çifte standartlı yaklaşımı ve bu konunun siyasi ve araçsal kullanımıyla beraber insan hakları gerçek anlamını yitirmiştir. Batı'nın insan hakları konusundaki çelişkili tutumu bu konuyu çıkarları gerektirdiğinde her an diğer ülkelere karşı siyasi bir araç olarak kullandıkları gerçeğini yansıtmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'ne sunduğu bir bildirdi. Bu çifte standartlı tutum ve yaklaşımları eleştirerek insan haklarına saygıda dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ilke ve hedeflerine bağlılığını vurguladı ve Batı dünyasının insan hakları hususundaki riyakar yaklaşımını kınadı. Afganistan'daki duruma atıfta bulunan açıklamada Tahran'ın özellikle koronavirüs salgınıyla etkin bir şekilde mücadele etmek doğrusunda Afganistan içinde ve komşu ülkelerde yerinden edilmiş ve uluslararası desteğe çok ihtiyacı olanlar başı olmak üzere Afgan halkının durumunu ciddi bir endişeyle takip ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Afganistan'daki durumun sadece Amerika'nın değil 20 yıl önce terörle mücadele ve insan haklarını koruma bahanesiyle saldıranlara destek verenlerin de gerçek yüzünü açıkça gösterdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı işgal ederek ülkede ve bölgede sonsuz savaşa, güvensizliğe, teröre ve uyuşturucunun yayılmasına neden oldu. Afgan halkının felaket durumu, Gazze'nin ve Yemen'in durumu, Batı'nın çifte standartlı insan haklarının inkar edilemez birer örneğidir.
Bu ülkeler Suudi rejimine Yemen'de işlediği suçlar karşısında anlamlı bir sessizlik örneği sergilemiştir ve bunun yanı sıra bu ülkeye silah satarak Suudi cinayetlerine pekiştirdi. Aslında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da dahil olmak üzere insan hakları iddiacısı ülkeler Yemen'deki savaşta suç ortağıdır. Amerika ve Avrupa'daki ırkçı protestoların bastırılması ve öldürülmesine, Kanada'da yerlilerin haklarının ihlali ve etnik ve dini azınlıklara, özellikle Müslümanlara yönelik ırkçı muameleler, tepkileri ve tutumları, Batı'da insan haklarına yönelik çifte standartlı yaklaşımın başka örnekleridir. Bu davranışlar hiçbir zaman hakları, insan haklarının standardı ve Birleşmiş Milletler anlaşması maddesi uyarınca haklı gösterilemez. Batı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik çifte standartlı insan hakları politikalarının bir başka örneği de Amerika'nın İran'a yönelik baskıcı yaptırımlarının sessizlik ile karşılanması ve cezasız kalmasında yürütebilir. Amerika yasa dışı yaptırımları ile İran halkının haklarını ihlal eden en büyük ülkedir. İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'nde okunan ve tek taraflı insanlık dışı ve yasa dışı yaptırımları eleştiren açıklamasının bir bölümünde bu yaptırımların İran İslam Cumhuriyeti'ne uygun zamanda korona aşısına erişiminden mahrum bıraktığı belirtiliyor. Siyasi konularda uzman Parsa Caferi, Batı'da insan haklarının tiksindirici çifte standartlı şeklinin sonuçlarını analiz ederken şunları söylüyor. İnsan hakları siyasi bir araç olarak görülmediği takdirde bireylerin yaşam koşullarını iyileştirebilecek konulardan biridir. Ancak çağdaş dünyada böyle bir yaklaşım görmüyoruz ve başta Amerika ve Avrupa olmak üzere batılı ülkeler bu konuyu bir araç olarak kullanarak insan haklarının konumu ciddi bir şekilde indirgemişlerdir. Böyle bir gerçeğe rağmen Batı'nın diğer ülkelerdeki insan hakları durumları ile ilgili endişelerini dile getirmeleri ve konuyla ilgili siyasi kararlar ve açıklamalar yayınlamaları yalnızca kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırmayı amaçlamıştır. Batı'nın insan hakları konusundaki bu çifte standartlı tavrı elbette dünya kamuoyundan da gizlenemez. Sonuç olarak bu çifte standartların devam etmesi insan hakları konumlarına da olan güvensizliğin artmasına neden olacaktır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Kudüs İntifadası'nın Filistinlere verdiği dersler etrafında. Filistin halkı Kudüs İntifadası'nın 21. yıl dönümünde protesto gösterileri düzenleyerek işgalci rejimi siyasetleri ve cinayetlerini kınadı. İsrailli askerler de Filistinli protestörlere saldırarak onlarca kişi yaralıdı. Hafta içinde de 8 Filistinli Siyonist İsrail askeri tarafından şehit edildi. El-Aksa İntifadası 1 Ekim 2000'de başlamış. 8 Şubat 2005'e kadar Şarm-ı Şeyh'te ateşkes anlaşması imzalanıncaya kadar devam etmişti. 4 yıl 4 ay boyunca 3712 Filistinli şehit düşmüş, 10 binlerce Filistinli de yaralanmış. Buna rağmen Filistinler hiçbir zaman direnişten vazgeçmemiş, tam tersine bu direnişi hep güçlendirmeye çalışmışlardır. Filistinlerin direnişine inançlarının açık ve net göstergesi 2005'te El-Aksa İntifadası'nın sonlandırmasının ardından şimdiye dek binlerce Filistinli'nin şehit düşürülmesi, on binlercesinin yaralanması ve tutuklanmasıdır. Tüm bu olaylara rağmen yine de Filistinlerin direnişten vazgeçmediği görülüyor. Direniş güçlenmesinin emaresi de 11 günlük son savaşı. Bu savaşı 4000'e aşkın füze Gazze şeridinden işgal altındaki topraklara fırlatıldı. Bu füzelerin yaklaşık %85'i terör rejimi İsrail savunma sistemlerini delip geçmeye başardı. Zaten Siyonist rejim hava savunma komutanı da demir kubbe savunma sisteminin işlevsizliği ve zafiyetlerini itiraf etti. Gerçekte El-Aksa intifadasının 4 yıl 4 ay gibi uzun bir süre devam etmesine rağmen son savaşı İsrail Filistin direnişine sadece birkaç gün dayanabildi. Kuşkusuz intifada bu başarıların gelmesinde büyük rol oynadı. İntifada gelecek nesil için Filistin kimliğinin simgelerindendir. İntifada çatışmaların çıkmasının işgalci rejimin Mescid-i Aksa'ya müdahalesinin sonucu olduğunu gösterdi. Siyonist rejim muhalefet lideri Ariel Sharon'un 1 Ekim 2000'de tacizinin ardından El Celil, El Musalles ve El Nakab'daki 1948 işgalinde yaşayan Filistinlerin haklarını izleme yüksek komitesi genel bir grev çağrısında bulundu.
Ancak Siyonist rejim güvenli güçleri bu grevin başarılı olmasının ardından şiddet ve bastırma ile protestocuları kurşunlar ile hedef aldı ve 8 gün içerisinde 13 Filistinli şehit düşürdü. İşte bu gelişme Filistinli gençleri belli bir farkındalık düzeyine taşıdı. Ancak artık herkes Mescid-i Aksa'nın Filistinlilerin ayrılmaz kimlik parçası olduğunu da biliyor. Siyonist rejim ise her daim bu önemli kimlik kodunu da yok etmeye çalışmıştır. Buna ilaveten intifada Filistinlilere toprakları ve kimliklerini savmak için kimseye bağlı kalmadan askeri olarak güçlenmeleri gerektiğini hatırlattı. Bu yöndeki düşünceler ise daha da güçlendi çünkü Filistin'i desteklediklerini iddia eden gerici Arap ülkeleri bile Siyonist rejim İsrail'e ilişkileri normalleştirmeye başladılar. Bu doğrultuda Filistinlilerin El-Aksa intifadasının 21. yıl dönümünü andıkları sırada Bahreyn ve Ali Halife rejimi Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i ağırlamaktadır. Burada göze çarpan bir başka konu da intifadanın Filistinlilerin çıkarlarının tek çözüm yolunun uzlaşma değil direniş olduğunu ispatlamasıdır. El-Aksa intifadasının üzerinden 21 yıl geçtiği sırada Filistin Özerk Teşkilatı hala İsrail ile uzlaşma ve müzakere istemektedir. Buna rağmen Siyonist rejim şiddet ve cinayetlerine zirveye taşımıştır. Burada dikkat çeken husus İsrail'in şiddetinin sadece Gazze ile sınırlı kalmayışıdır. Batı Şeria ve Kudüs'te de durum aynıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Sözcüsü, Irak Güvenlik Güçlerinin Kerkük'te 8 IŞİD tekfirci unsurunu öldürdüğünü duyurdu. Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, geçtiğimiz Cuma günü Irak ordusunun Kerkük'ün güneybatısında geniş çaplı bir operasyon başlattığını ve IŞİD'e bağlı 8 tekfirci teröristi öldürmeyi başardığını duyurdu değerli dinleyiciler. Yine Perşembe günü Irak Haçlı Şabi güçleri Tikrit'te IŞİD tekfirci teröristlerinin bir liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Irak'ta IŞİD'le mücadele ve genel bir anlamda terörle mücadelenin nasıl bir seviyede ilerlediğini bugün konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle Amerika'da Trump'ın gitmesinin ardından bu süreçte nasıl bir değişiklik oldu mu olmadı mı bunları masaya yatırmak istiyoruz sohbetimizde. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Irak'ta biliyorsunuz her gün IŞİD terör örgütleriyle mücadele konusunda ve genel bir anlamda çeşitli çetelerle mücadele konusunda farklı haberler gündeme yansımaktadır. Demin de ifade ettiğim, okuduğum bu kısa haberden yola çıkarsak siz Irak'taki ordunun ve halk gönüllü güçlerinin terörle mücadele konusundaki ifade ettiği konumunu nasıl görüyorsunuz? Günümüze kadar bu mesele hangi açılardan gelişmiştir sizce?
Şöyle söylemek gerekiyor. Muhtemelen şu anda konjonktüre de baktığımızda, uluslararası konjonktüre de baktığımızda özellikle de Amerikan emperyalizminin Afganistan'ı Taliban'a terk etmesiyle birlikte bir hareketlilik ben bekliyordum. Bütün bu Selefi Vahabi terör örgütlerinin bölgede tekrar Irak, Afganistan'daki gelişmelerden psikolojik üstünlük ellerine geçmiş gibisine bazı ülkelerde bazı hareketlere girişeceklerini ben önceden tahmin etmiştim. Bir programda mı söylemiştim. Muhtemelen bundan sonra Suriye'de, Irak'ta veya dediğim gibi Yemen'de hatta Afrika'nın kuzeyinde de böyle bir tehliklere biz karşı karşıya kalabiliriz. Açıkçası bununla aynı şekilde düşünmek gerekiyor ki Kuzey Irak'ta da özellikle Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirmesine yönelik kongrenin de toplanması bunlarla hep beraber aynı ana denk gelmiştir. Ama bunlar bir şey unutmuşlardır. Açıkçası Suriye ordusu büyük bir başarıyla Selefi Vahabi terör örgütlerini yenmiştir. Bir İdlib hariç orada işte beklenen biliyoruz orada işte bir kat yüz bin bir içinde işte sözde parantezinde ılımlı muhalifler veya aşırılar dediğimiz gruplar var işte Nusra Cephesi veya HTŞ ve diğerleri. Ora hariç hemen hemen bu yenilgi başlanmıştır, bitmiştir. Afganistan'ı tabii sürekli değerlendiriyoruz. Irak'ta da böyle bir hareketlenme olabilir ama tahminim Irak'ın hem merkezi hükümetinin kuvvetleri hem Haçlı Şabi ve hem diğer kuvvetler artık oradaki bu terör gruplarına karşı karşılık vereceği şeye gelmişlerdi, kapasiteye sahiptirler. Bundan sonra artık Irak'ta ben çok büyük çapta bir IŞİD hareketlenmesi ve IŞİD hakimiyetini beklemiyorum.
Yani size göre %100 bu terör örgütlerinin Irak topraklarından temizleneceği öngörülebilir, öyle mi anlıyoruz?
%100 çok zor. Irak merkezi hükümeti hala çok zayıftır. Irak merkezi hükümeti hala Kuzey Irak'ta tam olarak hakimiyetini her ne kadar sınırları ve havaalanları merkezi hükümetle devredilmiş de içeride hala bir otorite boşluğu vardır. Sünni bölgelerde de bazen bazı otorite boşluğu olabilir. Tabi merkezi hükümetin güçlenmesi gerekiyor. Açıkçası burada da şunu söylemek gerekiyor. Afganistan'da yaşananlar artık Irak'ta yaşananmaması için Iraklı siyasetçiler akıllarını başlarına toplamalar lazım. Özellikle bilhassa şu gördükçe Afganistan'da işte Ashraf Ghani Zey ve onun yandaşları her şeyi peştunlara bırakınca bakınız peştun komutanlar çok kolaylıkla şeyin önünde teslim oldular. Çok kolaylıkla Taliban önünde silah bıraktılar, işbirliği yaptılar. Bunun Irak'ta yaşanmaması için Irak'ta herkesi, bütün etnik grupları, bütün dini grupları kapsayacak şekilde Irak'ı düşünen Şii, Sünni, Kürdi, Arabi, Azemi düşünmeden tamamen Irak'ın toprak bütününü düşünecek olan komutanlar, valiler, yerel makamlar atanırsa tahmin ediyorum orada da artık IŞİD'in iç yüzü ortaya çıkmıştır. IŞİD'in daha kurulduğundan beri İsrail'e bir taş atmadığını, buna karşılık bütün İslam dünyasının güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik çabalar içerisinde olduğunu, katliamlar yaptığını herkes Irak'ta da aşağı yukarı sosyal medya ve medyayla görmüştür. Tahmin ediyorum bundan sonra Iraklılar da bu konuda akıllarını başlarına toplarlar. Artık makam mevki peşinde değil de ülkelerinin toprak bütünlüğü ve ulusal bütünlüğü peşinde koşsalar tahmin ediyorum burada başarılı olacaklarını düşünüyorum. Tabii burada Haçlı Şabi'nin de önemli bir role sahip olduğunu söylemek gerekiyor.
Tahran Radyosu.
Doğru. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum size. Irak'taki bu terörle mücadele sürecinde Amerikalı askerlerinin o ülke topraklarında asker bulundurması bu süreci kim uzmanlara göre bayağı etkilemiştir. Amerika'nın hatta kendi askerlerini Irak'tan çekmesi bile yine bazı kalıntılara destek bağlamında kimi yardımlarını ulaştıracaktır bu terör kalıntılarına. Siz Amerika'nın buradaki rolünü nasıl buluyorsunuz bu meselede?
Şöyle söylemek gerekiyor. Açıkçası Amerika'nın dünyada terörle mücadele diye bir politikası yoktur. Terörü desteklemek, teröre lojistik destek, teröre nasıl memkinat sağlarım, nasıl sağlarım budur. Yani bunu bir kere böyle söylemek gerekiyor. Amerika'nın bulunduğu ülkelere bir bakalım. Demokrasi getireceğim diye bir bakın. Bütün bu Orta Doğu ülkelerinde hangisine demokrasi götürme bahanesiyle işgal etmişse o ülke sökmüştür, felç olmuştur, istikrar ortadan kaldırılmıştır, ekonomik felç olmuştur, altyapısı üst yapısı yok olmuştur. Bundan dolayı Amerika'nın terörle mücadele diye bir şey yok. Terörü desteklerim diye. Bunu terörü izah eden, terör gruplarını destekleyen bir gruplardır. Bu nedenle böyle. Belki sözde dünya kamuoyunu etkilemek, belki de bazı İslam ülkelerinde kamuoyunu etkilemek için böyle bir söylem de geliştiriyorsa Amerika, açıkçası bütün dünyada özellikle bilhassa, tabii Güney Amerika'da da öyledir. Güney Amerika'da, Orta Amerika'da, bunların önünde Küba'da, ne bileyim Nikaragua'da, orada burada, bütün bu Afrika'nın kendisinde de bu terör gruplarının finansörü, destekçisi, lojistik kimdir? Amerikan emperyalizmidir. Bu nedenle de buradan baktığımızda Irak'ta da baktığımızda bu terör örgütlerin tamamen köküne indiğimizde, bunların temel eldiğimizde ta El-Kaide'den, ta Usama Bin Laden'den, ta Stinger füzelerine Afganistan'daki Amerikan emperyalizmidir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Irak'taki terörle mücadele meselesi konusu etrafında bugün sohbetimizi sizinle paylaştık sevgili dinleyicilerimiz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbaszade'nin İran'ın kendi sınırlarında yaptığı askeri tatbikatının kimseyi ilgilendirmediğini vurgulaması Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Güney Kuralı mevkidaşı ile telefon görüşmesinde İran'ın Seul bankalarında mal varlığının İran'a iade edilmemesini sert bir dille eleştirmesi gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Irak Fetih Koalisyonu Başkanı'nın Siyonist rejimle normalleşme konflolarına karşı duracakları yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Fetih Parlamento Koalisyonu Başkanı Halid el-Amiri, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkma gereğini tekrar ifade etti. Fetih Koalisyonu'nun başkanı ayrıca Irak merciliğinin rolü ve seçimlere katılma ve doğru seçimi yapma ihtiyacına ilişkin son önerilerine de değinerek bunları bir yol haritası olarak kullanacaklarını belirtti. Bilindiği üzere Siyonist rejimle uzlaşma çağrısında bulunmak üzere 25 Eylül Cumartesi günü Erbil'de bir toplantı düzenlenmişti. Sahve el-Irak grubunun lideri Vesam el-Hurdan, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini destekledi. Toplantının ardından Iraklı siyasi partilerden yoğun eleştiriler geldi. Irak Merkezi Hükümeti ve ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi toplantıdan beraat ettiklerini açıklayarak kınamada bulundu. Irak'taki Sadr grubunun lideri Muqtada es-Sadr da Irak hükümetine toplantıda bulunan herkesin tutuklanması çağrısında bulundu.
İttilaat gazetesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenlediği Hayber Fatihleri askeri tatbikatının İran'ın kuzeybatısında başlaması, İran Gümrük Kurumu Başkan Yardımcısının ithal edilen koronavirüs aşısının 79 milyon dozu aştığını açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunun ardından küresel ve bölgesel odakların Suriye'ye yönelik politikalarını ve eylemlerini değerlendirdi. Şam'ın Amerika başta olmak üzere hükümetin rızası olmadan ülkede bulunan tüm ülkelerin askeri varlığını sonlandırmasını talep eden tutumunu yenileyen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Amerika'nın Suriye'deki projesinin başarısız olduğu vurgusunu yaptı. Susan, Amerika'da, özellikle Kongre'de Suriye'deki güçlerin çekilmesi çağrısında bulunan birçok ses duymaya başladık ve Birleşmiş Milletler tüzüğü uyarınca Suriye, topraklarını mevcut olan tüm yollarla kurtarma hakkına sahiptir. Ve bu güçler Suriye'yi koşulsuz olarak terk etmelidir diye konuştu. Bunun yanı sıra Susan, Batı'nın Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması zaruretinin altını çizerek, Suriyelilerin acılarına ağızlar yakanlar, yurttaşlarımızı hedef alan kısıtlamaları yüzünden özünde bu acısını esas sebebidir ifadelerini kullandı. Suriye'nin kendisine karşı hazırlanan komploya karşı nihai zafere ulaşmaya çok yakın olduğunun altını çizen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, teröre karşı elde edilen başarıların ardından siyasi ve diplomatik başarılar kazanma zamanının geldiğini belirtti.
Hemşire gazetesinde Nijerya İslami Hareket Lideri Şeyh Zakzaki'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Nijerya İslami Hareket Lideri Şeyh Zakzaki bu ülkede Hüseyin-i Erbain yürüyüşlerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar devam edeceğini belirtti. Çarşamba akşamı Press TV'ye demeç veren Nijerya İslami Hareket Lideri Şeyh İbrahim Zakzaki, Nijerya güvenlik güçlerinin saldırması durumunda bile Hüseyin-i Erbain yürüyüşlerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar devam edeceğini vurguladı. Zakzaki'nin söz konusu açıklaması Nijerya polisinin salı günü bu ülkede Hüseyin-i Erbain yürüyüşçülerine saldırarak en az 8 kişiyi şehit ettiği bir sırada dikkat çekiyor. Nijerya İslami Hareket üyesi Abdullah Muhammed yaptığı açıklamada Erbain merasimine katılanların barışçıl bir şekilde Ebuca Kubu'a yolunda yürüyüş yaparken polis güçlerince saldırıya uğradığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Zengezur koridoru gerginlikleri.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgede ikili ve üçlü tatbikatlar düzenlenmesi
ve Azerbaycan Cumhuriyeti medyasının İran'a saldırması
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Güney Kafkasya bölgesi önemli olaylara sahne oldu. Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanmasının ardından İlham Aliyev hükümetinin yetkililerinin bölgedeki ve ülke dışındaki bazı ülkelerinde yardım ve teşvikleri ile Nikol Paşinyan'a vaatlerde bulunarak Ermenistan'ın bir eyaletini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ilhak etmeye çalışmaktadır.
4506 kilometre karelik bir alana sahip Siyonik Eyaleti Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına katılırsa Ermenistan İran ile olan en önemli kara sınırını kaybeder. Tabii ki Azerbaycan Cumhuriyeti Mogri veya Mori bölgesine ilhak etmek isteyerek böylece rahat ve sorunsuz bir şekilde Nahçıvan'a bağlanmak istiyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu bölgede Ermenistan'dan alacağı taviz karşılığında Ermenistan, İran ile önemli ve stratejik bir iletişim yolunu kaybedecektir. Aslında İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri bazı maceraperest yabancı hükümetlerin rehberliğinde bölgede jeopolitik değişim yaratmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ancak bu jeopolitik değişim sadece Ermenistan'ın zararına olmayacak, gelecekte başta İran ve hatta Rusya olmak üzere diğer ülkelere onarılmaz zararlar verebilecektir.
Bu bağlamda İran devrim muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Hakbur şunları söylemiştir. Daha önce belirttiğimiz gibi komşu ülkelerin sınırlarının değiştirilmesini engellemek İslam Cumhuriyeti'nin ciddi stratejilerinden biridir. Bölgedeki herhangi bir jeopolitik değişikliğin iç güvenliğimize zarar vereceğini de düşünüyoruz ve bunu her zaman kırmızı çizgi olarak ilan ettik. Doğal olarak buna kayıtsız kalamayız.
Her halükarda Paşinyan hükümetinin perde arkası anlaşmaları ve olası bazı politikalarının sadece bu ülke halkının çıkarlarını garanti etmekle kalmamış, hep Ermenistan'ın zararına olmuştur. Örneğin sonucu önceden belli olan bir savaşa girmek, barış içerisinde de varılabilecek bir anlaşmayı savaş sonrası ve yenilginin ardından kabul etmek ve Ermeni halkına büyük faydalar sağlayacak anlaşma fırsatını kaybetmek, aynı zamanda henüz yerine getirilmeyen vaatler, Nikol Paşinyan liderliğindeki Erivan hükümetinin verimsiz politikalarını oluşturmaktadır.
Erivan hükümetinin Bakü ve Ankara'nın taleplerine uyması halinde Paşinyan hükümetinin devrilmesinin nihai olacağı şimdiden öngörülebilir. Çünkü genç politikacı Ermenistan'daki güç piramidinin tepesinde sadece bölgedeki daha güçlü hükümetlerin bazı talep ve emirlerine yerine getirmek için görevinde kalmaya devam etmekte. Zaten bu olası değişiklikleri yapılmasının ardından Nikol Paşinyan'ın kalmasına gerek kalmayacak. Paşinyan batıcı tutumlarından dolayı şimdiden bu tür siyasi ve güvenlik denklemlerinin büyük kaybeden tarafı olacağı söylenmelidir.
Son haftalarda İlham Aliyev hükümeti bölgede onlarca ikili ve üçlü tatbikatlar düzenledi ve Türkiye ve Pakistan güçlerini Güney Kafkasya bölgesine getirerek Nikol Paşinyan hükümetine karşı bazı hedeflerine ulaşmaya çalıştı. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında bu ortak ve provokatif ikili ve üçlü tatbikatların yapılması ve eş zamanlı olarak İlham Aliyev hükümetinin Rus barış güçleri hakkında Rusya'yı uyarması ve Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan topraklarının bir parçası olduğunu kabul etmesi gibi gösteriler bölgedeki gerginliği bir kez daha arttırdı.
Azerbaycan Cumhuriyeti bu faaliyetleriyle bölgede gücünü göstermeye çalıştı. Ancak kuşkusuz işin perde arkasında Rusya ile koordineli olarak gerçekleştirilen bu eylemler Ermenistan'ın gözünü korkutmaya zemin hazırlamak içindi. Belki bu yüzden Erivan yetkilileri İlham Aliyev hükümetinin taleplerine uydu.
Bu arada Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Siyonist rejim ile birlikte bu talihsiz üçgenin Ermenistan'daki hedeflerine ulaşması için sessiz kaldığına şüphe yoktur. Mevcut durumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğindeki Rus hükümetinin bu davranışı beklentilerin çok ötesinde oldu. Moskova hükümeti sınırlarda Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun bir üyesinin bulunmasına müsamaha göstermeyeceğini dair defalarca açıklama yapmasına rağmen bir anda sınırlarında Türkiye'nin varlığına müsamaha gösterdi. Bu da çok düşündürücü ve hayret verici bir durum oldu.
Türkiye Amerika'dan sonra NATO'nun en aktif üyesi olarak görülüyor ancak Putin, Rusya'nın gelecek nesillerine ciddi şekilde zarar verebilecek taahhütlere en ufak bir itiraza bulunmadan kabul etti. Bu sürecin devamında Rusya, Ermenistan topraklarının bir kısmının bu iki ülkeye açılması sonuçta Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verilmesi için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin Ermenistan'a baskı yapması yönündeki taleplere doğrultusunda işbirliği yapabileceğini bile gösterdi.
Bu bağlamda Güney Kafkasya'daki uluslararası Siyonist baskıların rolü göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte Rus hükümetinin uzun sınırlarının yakınında NATO'nun varlığına karşı her zaman muhalefetini dile getirmesine rağmen son bir yıl içerisinde bölgedeki NATO üyelerinden olan bir ülkeyle işbirliği yapması düşündürücüdür.
Bakü medyasının İran'a karşı propagandaları Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ile İlham Aliyev hükümeti arasında komşu ülkeler hususunda ciddi görüş ayrılıklarının olduğunu gösteriyor. Bu hususta kimi Azeri görüş sahipleri yabancı devletlerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin iç işlerine yönelik müdahalelerinin ve etkilerinin ciddi dereceye ulaştığını düşünüyorlar.
Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Cemiyeti lideri Hac Ilgar İbrahimoğlu, bu ülkede kimi garezkar akımların Bakü-Tahran arasındaki siyasi ilişkilerdeki gerilimi bahane göstererek İslamofobi yönünde faaliyet göstermelerini abes ve beyhude bir çaba olarak değerlendirmektedir. Bu tanınmış Azerbaycanlı uzman internetten yayın yapan Müsavat Televizyon kanalına verdiği canlı röportajında şu açıklamalarda bulundu. Azerbaycan halkı komünist kafirlerin 70 yıllık hakimiyeti sırasında da İslam'ı korudular ve hiçbir güç İslam'ı bu insanlardan alamadı.
Azerbaycan Cumhuriyeti dini liderleri Siyonist rejim İsrail'in son dönemde İran'a yönelik tehditvari konuşmalarına değinerek ırkçı İsrail rejimi İran'a yönelik tehditlerini hayata geçirme kabiliyetine sahip değildir, dedi. Son zamanlarda İlham Aliyev Ermenistan güçlerine yönelik askeri saldırıların başlatılması yıl dönümü dolayısıyla garip bir girişimde bulunarak dolaylı bir şekilde İran'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni dış düşmanı olarak tanıttı.
Kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları, Bakü'de faaliyet gösteren Siyonist diplomatların aldatmaları ve bazı bölge siyasetçilerin kışkırtmaları ile gerçekleşmiştir. Ve sonuçta uzun vadeli olarak Azerbaycan Cumhuriyeti için çıkar sağlamayacaktır. Hac Ilgar İbrahim oğlunun da vurguladığı gibi defalarca Siyonist rejimin bizim topraklar ve şehitlerimizin kanı ile özgürleştirdiğimiz bölgelerden İran'a mesaj göndermemesini söyledik. Bu durum tamamen bizim aleyhimizdir.
Tüm bunlara rağmen ırkçı Siyonist rejimi İsrail hala Aras Nehri'nin kuzeyinde faaliyet göstermekte. Görünen o ki İran halkı ve hükümetine karşı nefret saçmalı olaylara da Siyonistlerden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda İlham Aliyev hükümetine bağlı medya organları koordineli bir şekilde Türkiye, Pakistan ve Siyonist rejime Müslüman Azerbaycan halkının Karabağ Savaşı'ndaki gerçek ortakları olarak tanıtmaya çalışıyorlar.
Azeri yetkililer ve kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçleri de sözde Bakü müttefiklerin bayrağını yükselterek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkını İran'a karşı nefreti yaymaya zorlamışlardır. Ancak 2. Karabağ Savaşı sırasında İran, 1. Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi Azerbaycan Cumhuriyeti halkının haklarını destekledi ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
Bu desteğe rağmen bu ülkede İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı yardımdan bahsetmenin yasaklandı ve hatta bu konuda her zaman itirafta bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son zamanlarda iki ülke ilişkileri lehindeki açıklamalarını tersine çevirdiği görülüyor. Bu koşullar altında Tahran-Bakü ilişkilerinin gelişmesinin düşmanları İran'la olan düşmanlığı artırmanın yanı sıra bazı talihsiz olayları dini meselelere bağlayıp Aras Nehri kuzeyindeki Şia dinini sahte iddialarla bastırmaya çalışıyorlar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkı ise İlham Aliyev hükümetinin politikalarına karşı çıkmaya devam ederek İlham Aliyev hükümetinin de yardımı ile başlayan ırkçı İsrail rejiminin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarındaki varlığını engellemeye çalışıyorlar. Bu görüş ayrılıkları halkın talepleriyle İlham Aliyev hükümetinin emirlerinin uygulanması arasındaki büyük mesafeyi göstermektedir. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti dini cemaatinin liderinin bu son açıklamaları bu Müslüman ülkenin hükümeti ve milletinin birbirinden koptuğunu gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilim.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 20. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Yiğitlerin sürçmelerine göz yumun. Onlardan biri sürçerse Allah'ın eli onu yüceltir.
Thank you.
Nehcül Belaga'nın 20. hikmetli sözü çok güzel ahlaki öğütler içeriyor. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde kişiliğe sahip olan yiğitlerin bazen davranışlarında hatalar yaptığını belirterek fakat herkesin bu kavramları görmezden gelmelerini tavsiye ediyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Yiğitlerin sürçmelerine göz yumun. Onlardan biri sürçerse Allah'ın eli onu yüceltir. Yiğit elinden geldiği ve yapabildiği şeyleri yapan ve bundan asla kaçmayana denir. Bir sorunun çözümü için haysiyetini ortaya koyması gerektiğinde bunu esirgemeyendir. Böyle biri genelde fedakar ve özverilidir. Şimdi eğer bir yiğit, takvalı biri, eli gözü temiz, bağışlayıcı, fedakar, ahlaklı ve sevilen biri bir hata yapar ve kayarsa, onun bu hatasını öğrenenler ise bunu görmezden gelmeleri ve işlenen hatayı açıklamamaları gerekir. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde Allah'ın yiğitlere olan sevgi ve inayetine dikkat çekiyor. Zira eğer onlar bir hataya düştüğünde bile Allah ile iyi ilişkileri ve sahip oldukları sağlıklı ruhları nedeniyle hataları hemen düzeltilir. Kaymalarını telafi eder ve Allah katına yakarışla tevbe ederek işlediği günahı telafi etmeye çalışır. Bu yüzden böyle bir insan şeytana uyar ve hata yaparsa görmezden gelmeyi hak eder. Bu yüzden hadislerde de belirtildiği üzere böyle bir yiğidin hatasını açığa çıkaran ise Allah ile mücadeleye kalkışmış olacaktır. Günümüzde bizim daha az özen gösterip dikkat etmediğimiz ve sanal ortamda yaşanan olay, insanların ve özellikle itibar sahibi olan ve hayırsever insanların en ufak hatalarını ve kaymalarını hemen sanal dünyada yayar ve o kişinin şahsiyet ve haysiyetini zedeliyoruz. Halbuki böyle bir durumda önce haberin veya görüntünün doğruluğunu incelemek gerekir. Ardından acaba olayda bir abartı olup olmadığı incelenmelidir. Bazen küçük ve naçiz bir hata mercek altına alınarak büyütülüyor ve insanların haysiyeti, şahsiyeti ve saygınlığı yok ediliyor. Halbuki Allahu Teala Settarun Uyub'dur. Yani hataları ve kusurları örtendir. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde bu konuyu dikkate alarak insanları bu güzel ilahi özelliğe davet ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere aktardık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Irak'ta 5. parlamento seçimleri.
Değerli dinleyiciler, Irak'ta 5. parlamento seçimlerinin düzenlenmesi münasebetiyle sizlere birkaç bölümlük bir program hazırladık.
Bu programımızın ilk bölümünde Irak'taki seçim geçmişi ve yeni seçim yasasını ele alacağız.
...96 yıllık mazisi olan Irak parlamentosu, monarşi döneminde 1925 yılında kurulmuş ve hükümeti anayasal çerçevede denetleyen bu sürecin başlamasına yol açmıştır. Bu süreç, monarşinin Abdülkerim Kasım liderliğindeki Özgür Irak'ta subaylar tarafından bir darbe ile devrildi, 1958 yılına kadar devam etmiştir.
Bu dönemde ona yakın milletvekili ve parlamento seçimi yapıldı ve bu seçimlerde her zaman kral ve yanındakilerin milletvekilliği üzerindeki etkisi açıkça ortada görüldü. Irak 1979'da Saddam iktidara gelene kadar parlamento seçimleri yapamadı. Ancak Saddam'ın 2003'te devrilmesinden bu yana 6 parlamento seçimi yapıldı. Ancak parlamento seçimleri tamamen Irak Baas Partisi tarafından kontrol edilmiş bir şekilde düzenlendi.
Irak'ta Baas rejiminin 2003'te düşmesinden bu yana 2005, 2010, 2014 ve 2018'de 4 parlamento seçimi yapıldı. Aslında ikinci seçim biraz gecikmeli yapıldı. Üçüncü ve dördüncü seçimler zamanında yapıldı. Şimdi de beşinci seçim planlanandan daha erken yapılacaktır. Her parlamento döneminin görev süresi 4 yıldır. 5. seçimin Mayıs 2021'de yapılması planlanıyordu. Ancak Adil Abdülmehdi'nin kabinesinin Aralık 2019'da düşmesi, Irak'ta grupları erken parlamento seçimleri çağrısı yapmaya sevk etti. Erken Irak parlamento seçimleri başlangıçta Haziran için planlandı ancak koşulların hazır olmaması nedeniyle Ekim ayına ertelendi ve 10 Ekim'de yapılması planlandı.
Baas rejiminin devrilmesinin ardından Irak'ta ilk parlamento seçimleri 15 Aralık 2005'te yapıldı. Bu seçimde Irak halkının doğrudan oyu ile 275 milletvekili seçilmiştir. Seçimi İbrahim Caferi liderliğindeki Irak Ulusal Koalisyon oyların %41.2'sini alarak kazandı. Koalisyon ise Temsilciler Meclisi'ndeki 275 sandalyenin 128'ini kazanan birkaç Şii gruptan oluşuyordu. İki ana Kürt Partisi, Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtsever Demokratik Koalisyonu'nda 53 sandalye ve Kürdistan İslam Birliği 5 sandalye kazandı.
Bu dönemde bazı Irak'ta Sünni siyasi partilerin seçimleri boykot etmesine rağmen Irak İslam Partisi ve Irak Halk Toplanması da dahil olmak üzere birkaç Sünni partiden oluşan Irak Anlaşma Cephesi 44 sandalye ve Irak Ulusal Diyalog Konseyi'de Sünnilerin temsilcisi olarak 11 sandalye kazandı. Ayad Alavi liderliğindeki Irak Yurtseverler Koalisyonu 25 sandalye kazandı. Geri kalan sandalyeler diğer partiler ve seçimlere bağımsız olarak katılan şahsiyetler arasında dağıldı.
Saddam'ın devrilmesinden sonraki dönemde 7 Mart 2010'da Irak'ta ikinci parlamento seçimleri yapılırken milletvekili sayısı 325'e yükseltildi. Bu seçimde Ayad Alavi liderliğindeki Irak koalisyonu 91 sandalye ile birinci oldu. Dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukukun Üstünlüğü Koalisyonu 89 sandalye ile ikinci oldu. Irak Yüksek İslam Meclisi ve Sadr Fraksiyonu gibi kilit gruplardan oluşan Irak Ulusal Koalisyonu 70 sandalye ile üçüncü sırayı aldı ve iki ana Kürt partisi olan Demokrat Parti ve Yurtsever Parti'den oluşan Kürdistan İttifakı Birliği 43 sandalye ile dördüncü oldu.
Ayad Alavi liderliğindeki Irak koalisyonunun zaferine rağmen başbakan aday göstermek için büyük bir fraksiyon oluşturamadı ve sonuçta Şii ve Kürt grupların anlaşmasıyla Nuri el-Maliki yeniden seçildi ve Irak'ın kabinesini kurmaya başladı. Irak'ta 3. parlamento seçimleri 30 Nisan 2014'te yapıldı. Bu seçimde bir önceki seçimde olduğu gibi Şii, Sünni ve Kürtlerden oluşan 3 grup çeşitli koalisyonlarla yarıştı.
Bu seçimden itibaren ana Şii ve Sünni gruplar arasında ayrışmalar başladı. Nihayetinde Nuri el-Maliki liderliğindeki yasa hükümeti koalisyonu en fazla sandalyeyle seçimi kazandı. Ancak Şii gruplar arasındaki ayrılık ve onların başbakan el-Maliki'ye karşı protestoları Haydar el-Ibadi'nin yeniden başbakan seçilmesine yol açtı. Bu siyasi anlaşmazlığın ardından IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ı işgal etti ve ülkenin 1/3 kontrolünü ele geçirdi.
4. Irak parlamento seçimleri 12 Mayıs 2018'de 329 milletvekilini seçmek için yapıldı. Bu seçim çok önemliydi çünkü Irak-Kürdistan bölgesinin bağımsızlığına ilişkin referandumdan 6 ay sonra yapıldı. Bu seçimde Muqteda Sadr liderliğindeki Sayron Koalisyonu, Hadi el-Amiri liderliğindeki El-Fethi Koalisyonu ve Haydar el-Ibadi liderliğindeki El-Nasr Koalisyonu sırası ile 1., 2. ve 3. oldu. Seçimin ardından Abdülmehdi Başbakan seçildi ancak Abdülmehdi'nin kabinesinin ömrü kısa sürdüğü ardından Irak ilk olarak Aralık 2018'de Abdülmehdi Başkanlığındaki geçici hükümet ve daha sonra da Mayıs 2019'da itibaren başbakan olarak Mustafa el-Kazemi tarafından yönetildi.
Irak'ın 5. parlamento seçimleri ülkenin seçim yasasının değiştiği, seçim şeklinin değişikliğe uğradığı bir sırada düzenlenmektedir. Bu durum ise parlamentonun birleşimini değiştirebilecektir. Irak seçim yasası uzun süren siyasi tartışmaların ardından toplumsal protestoların baskısı altında 24 Aralık 2019'da Irak parlamentosu tarafından onaylandı. Yeni Irak seçim yasasının 50 maddesi bulunmaktadır. Yeni yasaya göre nüfusu 100 binden fazla olan herhangi bir şehir bir seçim bölgesi sayılırken nüfusu 100 binden az olan şehirler komşu şehirlerle bir seçim bölgesi oluşturacaktır.
Yeni Irak Anayasası'nda önceki yasaya göre bir başka değişiklik de seçimlerin düzenlenme şeklidir. Bu bağlamda yeni yasaya göre adayların seçimi için bireysel olarak kayıt yapmaları lazım. Oysa daha önce Halkın Parti'nin seçilmiş adaylarına oy verirlerdi. Aslında yeni seçim yasasına göre oylama bireyselleşmiş ve artık liste veya parti üzerinden düzenlenmeyecektir. Halk kişilere oy verir ve en çok oyu alan hangi partiden olursa olsun meclise girer.
Yeni Irak seçim yasasında önceki yasaya göre yapılan bir diğer önemli değişiklik ise seçim bölgesiyle ilgilidir. 2015'ten 2018'e kadar yapılan Irak parlamento seçimlerinde her il bir seçim bölgesiydi. Ancak yeni yasa tüm Irak eyaletlerini yani toplam 18 ili daha küçük seçim bölgelerine bölmüştür. Yeni yasaya göre parlamentonun her üyesi belirli bir seçim bölgesini temsil edecek. Oysa daha önce bir grup temsilci bir bölgenin tamamını temsil ediyordu ve hangi ilçe veya şehri temsil ettikleri belli değildi. Uzmanlar yeni seçim yasasının bağımsızların meclise girme şansını arttıracağına inanıyor. Özellikle Kürtler ve Sünniler olmak üzere bazı Iraklı grupların yeni seçim yasasına karşı gösterdiği birçok protestonun nedenlerinden biri de budur.
Muhterem dinleyiciler, Irak'ta 10 Ekim tarihinde düzenlenecek seçimler dolayısıyla sizlere hazırladığımız sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.elim.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.